Dostoyevski, Suç ve Ceza 24. Bölüm. Ertesi sabah saat tam 11'de sorgu yargıçlığına başvurarak gelişini Porfiri Petrovic'e haber vermelerini rica ettiği zaman Raskolnikov uzunca bir süre kabul edilmeyişine çok şaştı. Kendisini çağırmalarına dek aradan en aşağı 10 dakika geçmişti. Oysa kendi tahminine göre daha o oraya varır varmaz hemen üzerine atılmaları gerekiyordu. Ama işte bekleme salonunda oturuyor, yanından kendisiyle hiç ilgilenmedikleri anlaşılan bir sürü insan gelip geçiyordu. Bitişik odadan birkaç yazıcı bir takım kağıtlarla uğraşıyor, yazı yazıyordu. Bunların hiçbirinin kafasında Raskolnikov diye bir kavramın olmadığı açıkça anlaşılıyordu. Tedirgin, kuşkulu bakışlarla çevresine bakılmaya başladı. Bir yerlere sıvışmaması için onu gözetlemekle görevlendirilmiş bir çift gizlenmiş göz, onu kollayan birileri olup olmadığını anlamaya çalışıyordu. Ama böyle birileri yoktu ortalıkta. İşleriyle uğraşan yazıcılardan ve bir takım adamlardan başka kimseler yoktu ve hiç kimse onunla ilgili değildi. İstediği yere çekip gidebilirdi şu anda. Dünkü adama ilişkin düşüncesi gitgide pekişmeye başladı. Şu yerin altından çıkmışa benzeyen gizemli adam, şu hayalet, gerçekten de her şeyi bilmiş, görmüş olsaydı, acaba kendisine şimdi böyle rahat rahat bekleme olanağını verirler miydi? O bunu kendiliğinden düşünüp de teşrif edinceye kadar böyle 11'lere kadar beklerler miydi? Demek oluyor ki ya adam daha gelip bildiklerini söylememişti ya da o da bir şey bilmiyordu, hiçbir şey görmemişti. Zaten nasıl görebilirdi ki? Öyleyse dün olup biten her şey yine kuşkulu, hasta hayal gücünün yarattığı ve büyüttüğü bir takım hayallerdi. Bu tahmin kafasında hatta dün en dayanılmaz heyecanlar, umutsuzluklar içinde kıvrandığı bir sırada yer etmeye başlamıştı. Bütün bunları yeniden düşünüp yeni bir savaşa hazırlandığı şu anda birden titrediğini duydu. Porfiri Petrovic'in nefret ettiği adamın karşısına çıkmaktan korktuğu için titrediğini düşününce içinde müthiş bir öfke dalgası kabardı. Bu adamı yeniden görmek, onun için korkunç olan şeylerin en korkuncuydu. Öylesine sınırsız bir biçimde nefret ediyordu ki ondan, ona karşı nefreti öylesine güçlüydü ki, nefretinin kendisini ele vereceğinden korkuyordu. Nefreti öylesine güçlüydü ki, bir anda titremesine son verdi. İçeri soğuk, küstah bir tavırla girmeye hazırlandı. Olabildiğince susup onu dinlemek, çevresini incelemek için kendine söz verdi. Hiç değilse bu kez şu aşırı sinirliliğini yenmeliydi. Ne olursa olsun başarmalıydı bunu. Tam bu sırada kendisini Porfiri Petrovic'in beklediğini söylediler. Porfiri Petrovic odasında yalnızdı. Ne büyük ne küçük bir odaydı bu. Odada eşya olarak müşamba kaplı bir kanepe, onun üstünde büyükçe bir yazı masası, köşede bir çalışma masası, dolap ve birkaç sandalye vardı. Hepsi cilalı, sarı ağaçtan, devlet malı eşyalardı. Dip duvarda, daha doğrusu arkadaki bölmenin üzerinde bir kapı daha vardı. Herhalde bölmenin ötesinde başka odalar bulunuyordu. Raskolnikov içeri girer girmez Porfiri Petrovic onun girdiği kapıyı kapattı ve böylece içeride ikisi baş başa kaldılar. Görünüşe bakılırsa Porfiri konuğunu çok neşeli, aydınlık bir yüzle karşılamıştı. Ancak birkaç dakika sonra Raskolnikov bazı belirtilerden onun epey telaşlı olduğunu fark etti. Sanki birden kafasını karıştırmışlar ya da yapmakta olduğu gizli bir iş yarım kalmıştı. "Oo muhterem, bizim buralara da uğrar mıydınız?" diye başladı Porfiri Petrovic. İki elini birden Raskolnikov'a doğru uzatmıştı. "Otur hele babam, buyurun şöyle geçin. Belki de böyle muhterem ve babam diye seslenilmesinden hoşlanmamışsınızdır. Lütfen bunu senli benlik olarak anlamayın. Şuraya, şu kanepeye buyurun." Raskolnikov gözlerini ondan ayırmadan gösterdiği yere oturdu. "Bizim buralar, senli benliğinden ötürü özür dilemeler, bütün bunlar ilginç belirtilerdi." İki elini birden uzattığı halde tam zamanında geri çekip bir elini bile vermedi diye düşündü Raskolnikov ve kuşku verici buldu bunu. İkisi de birbirini izliyor ama bakışları karşılaşır karşılaşmaz şimşek hızıyla gözlerini başka yana çeviriyorlardı. "Size şu kağıdı getirdim, hani saat konusunda, işte doğru mu yazmışım yoksa yeniden mi yazmam gerekecek?" "Ne? Kağıt mı? Ha evet. Evet, doğru yazmışsınız." Porfiri Petrovic sanki hemen bir yere gidiyormuş gibi aceleyle söylediği bu sözlerden sonra ancak kağıdı alıp okudu. Sonra yine telaşla, "Evet doğru yazmışsınız. Bu kadar, başka bir şeye gerek yok." dedi ve kağıdı masaya bıraktı. Bir dakika sonra başka bir konudan söz ederlerken kağıdı koyduğu yerden aldı, katlayıp kendi çalışma masasının üzerine bıraktı. "Sanırım dün beni resmen sorguya çekmek istediğinizi söylemiştiniz şu öldürülen kadınla ilişkili olarak," diye başladı Raskolnikov. Sonra şimşek hızıyla, "iyi ama sanırım ekledim diye niçin bu kadar gergin oluyorum?" diye düşündü. Yalnızca Porfiri ile karşılaşmış olmanın, yalnızca bir çift sözün, iki bakışın kuşkularını böylesine büyütmesini, onu böylesine işkillendirmesini çok tehlikeli buldu. Sinirleri bozulacak, heyecanı artacaktı. Felaket, felaket. Yine ağzımdan bir şeyler kaçıracağım. Evet, evet, evet. Hiç merak etmeyin, zamanımız var, zamanımız var diye mırıldandı Porfiri Petrovic. Odanın içinde, yazı masasının önünde bir aşağı bir yukarı amaçsızca dolaşıyor, bazen pencereye, bazen çalışma masasına, oradan yine yazı masasına doğru koşturuyor, bazen gözlerini Raskolnikov'un kuşkulu bakışlarından kaçırıyor, bazen birdenbire durarak delikanlının gözlerinin ta içine bakıyordu. Lastik bir top gibi dört bir yana yuvarlanan, duvarlara, köşelere çarparak hemen geri dönen bu küçücük, toparlıcık adamın pek tuhaf bir görünüşü vardı. Konuğuna sigara uzatırken, ''Zamanımız var, zamanımız var, sigara içer misiniz?'' diye sürdürdü sözlerini. ''Sigaranız var mı? Buyurun, buyurun, buradan yakın. Biliyor musunuz, sizi burada kabul ediyorum ama benim aslında şurada, şu bölmenin arkasında, devletin bana verdiği beylik oda, burada geçici olarak bulunuyorum. Biraz onarım yapmak gerekti benim odamda. Şu sıralar bitmek üzere. Beylik oda güzel bir şey, öyle değil mi? Siz ne dersiniz?'' Raskolnikov alaycı bir tavırla, ''Ya güzel bir şey.'' dedi. Porfiri Petrovic bambaşka bir takım düşüncelere dalmış gibi ''Güzel bir şey, güzel bir şey.'' diye birkaç kez tekrarladı. Sonra birden Raskolnikov'a iyice yaklaşıp gözlerine dikerek ''Evet, çok güzel bir şey.'' diye bağırdı. Beylik odanın güzel bir şey olduğu gibi aptalca bir sözü tekrarlayıp durması, şu anda konuğuna dikilen gözlerindeki ciddi, anlamlı, gizemli bakışlarla son derece çelişiyordu. Onun bu durumu Raskolnikov'un öfkesini büsbütün taşırdı. Alay etmekten ve tedbirsizce konuşmaktan, meydan okumaktan kendini alamayarak, ''Sanırım bütün sorgu yargıçlarınca uygulanan bir yöntem bu.'' dedi. Porfiri'nin yüzüne küstahça bakıyor ve küstahlığından sanki keyifleniyordu. Bu yönteme göre sorgu yargıçları söze epey dolambaçlıyorlardan, anlamsız görünen bir takım konulardan ya da ciddi olmakla birlikte asıl konuyla ilgisi bulunmayan başka bir takım konulardan söz ederek girerler. Amaçları deyim yerindeyse sorguya çekilen kişiyi yüreklendirmek ya da daha doğrusu onun dikkatini dağıtmak, sonra birdenbire en amansız, en tehlikeli sorularla onu serseme çevirmektir, öyle değil mi? Sizin meslekte kutsal bir şeymişçesine bağnazlıkla uygulanan bir yöntem bu, yanılmıyorsam. Daha neler? Yoksa sizi şu beylik oda sözlerimle şey mi yapacağımı sandınız? Porfiri Petrovic bunları söyledikten sonra gözlerini kırpıştırdı. Yüzünde neşeli, kurnaz bir ışık dolaştı. Alnındaki incecik çizgiler kayboldu, gözleri süzüldü, yüzünün çizgileri uzadı ve birden Raskolnikov'un gözlerinin içine bakarak sarsıla sarsıla gülmeye başladı. Aralıksız, sinirli bir gülüştü bu. Raskolnikov da gülümsemek için kendini zorladı. Porfiri Petrovic, onun da güler gibi olduğunu görünce öyle gülmeye başladı ki neredeyse katılacaktı, yüzü kıpkırmızı kesildi. Raskolnikov'un duyduğu tiksinti bir anda her türlü çabasını geride bıraktı. Gülmesi bir anda silindi, kaşlarını çattı ve Porfiri Petrovic'in dinmek bilmeyen ve kasıtlıymış hissi veren uzun kahkahaları boyunca gözlerini bir an bile ayırmaksızın öfke dolu bakışlarını onun üzerine dikti. İki tarafta ihtiyatsızlık etmişti. Porfiri Petrovic konuyla alay etmiş, o bunu nefretle karşılamıştı. Öte yandan yine Porfiri Petrovic konuğunun nefretine hiç aldırış etmemişti. Raskolnikov için mühim bir noktaydı bu. Porfiri Petrovic'in kendisinin deminki sözlerine de hiç aldırış etmediğini anlıyordu. Tuzağa düşmüştü işte. Porfiri'nin bu davranışının onca bilinmeyen bir amacı vardı. Belki de bir şeyler hazırlamıştı ve şimdi hemen şu anda her şey açığa çıkabilir, her şey alt üst olabilirdi. Hemen konuya girdi. Ayağa kalkıp şapkasını alarak kararlı ama oldukça sinirli bir tavırla Porfiri Petrovic dedi. ''Dün beni sorguya çekmek istediğinizi söyleyerek buraya gelmemi istemiştiniz.'' Sorguya çekmek sözlerini bilhassa vurgulamıştı. ''İşte geldim. Soracak bir şeyiniz varsa buyurun sorun. Yoksa bırakın gideyim. Zamanım yok, bir sürü işim var. Şu arabanın altında kalarak ezilen zavallı memurun cenazesinde bulunmak zorundayım ki kendisini siz de biliyorsunuz.'' Raskolnikov sözlerini eklediği son cümleden dolayı sinirlendi. Daha da öfkelenerek sürdürdü sözlerini. ''Ve bütün bunlardan bıktım artık, duyuyor musunuz? Çoktan bıktım.'' Biraz da bu yüzden hasta oldum. Kısacası hastalıkla ilgili sözlerinin daha da yersiz kaçtığını düşünerek büsbütün bağırmaya başladı. Ya sorguya çekin beni ya da bırakın gideyim. Sorguya çekecekseniz bu ancak usulünce olabilir. Başka türlüsüne izin vermem. Böylece birlikte yapacağımız bir şey bulunmadığına göre şimdilik hoşçakalın. Aman Tanrım, neler söylüyorsunuz? Ne diye sorguya çekeyim sizi? Porfiri Petrovic bir anda tavrını değiştirmiş. gülmesini kesmişti. Gıdaklar gibi konuşuyordu. Rica ederim, telaşlanacak bir şey yok. Yeniden odanın içinde volta atmaya başlamıştı. Arada bir Raskolnikov'un yanına gelerek onu yerine oturtmaya çalışıyordu. Zamanımız var, zamanımız var. Hem bütün bunlar önemsiz şeyler. Tam tersine sonunda buraya gelişinize nasıl sevindim bilemezsiniz. Sizi bir konuk olarak kabul ediyorum. Şu lanet gülüşüme gelince rica ederim beni bağışlayın Rodion Romanovich. Rodion Romanovich, doğru söylüyorum değil mi adınızı? Sinirli bir adamım ben. Zekice nüktelerinizle beni güldürdünüz. Bazen bir lastik top gibi hopluya hopluya yarım saat kadar güldüğüm olur. Hastalıktır bende gülmek. Vücut yapımı düşünerek bu yüzden bir gün inme ineceğinden bile korkuyorum. Otursanıza. Ne oluyorsunuz böyle? Lütfen oturun iki gözüm. Yoksa bana darıldığınızı düşüneceğim. Raskolnikov kaşlarını daha da çatmış, öfkeyle susuyor, dinliyor ve onu izliyordu. Sonunda kasketini bırakmadan oturdu. Porfiri Petrovic yine odanın içinde koşturarak ve başlangıçta olduğu gibi konuyla göz göze gelmemeye çalışarak "Size huyumu anlamanız için kendimle ilgili bir iki şey söyleyeceğim Rodion Romanovich," dedi. "Biliyorsunuz ben bekarım, çevrem yoktur, beni kimse tanımaz. Üstelik işi bitmiş, tohuma kaçmış bir adamım ve bilmem dikkatinizi çekti mi Rodion Romanovich, bizde yani Rusya'da, bilhassa da bizim şu Petersburg'da yeni tanışmış ama birbirlerine saygı duyan, örneğin bizim gibi, iki aklı başında adam bir araya geldikleri zaman konuşacak bir şey bulamazlar ve koca bir yarım saat birbirlerinden sıkılarak buz gibi öylece otururlar. Oysa herkesin, örneğin kadınların konuşacak konuları vardır. Yine örneğin sosyeteden insanlar her zaman konuşacak bir şeyler bulurlar. Bizim gibi orta hallilere yani düşünen aydın kişilere gelince nedense hep utanırız. Bir türlü konuşamayız. Peki bu niçin böyle? Ortak ilgi alanlarımız mı yok yoksa birbirimizi aldatamayacak kadar dürüst müyüz bilmiyorum. Siz ne dersiniz? Kasketinizi bıraksanıza. Hemen kalkıp gidecek gibi bir haliniz var. Bakarken bile rahatsız oluyor insan. Oysa ben sizinle olmaktan çok sevinçliyim. Raskolnikov şapkasını masanın üzerine koydu. Yine öyle kaşları çatık, suskun, ciddi, Porfiri Petrovic'in gevezeliklerini dinliyordu. Amacı ne bu adamın? Yoksa dikkatimi gevezeliklerin üzerine mi çekmek istiyor? Porfiri Petrovic ara vermeden sürdürdü sözlerini. Size kahve sunamayacağım çünkü yeri değil. Ama insan hoşça zaman geçirmek için bir dostuna bir 5 dakikasını bile veremezse olur mu? Ancak memurluk böyledir işte bilirsiniz. Sonra bu ileri geri dolaşmalarım da kızdırmasın lütfen sizi. Beni bağışlayın azizim. Sizi gücendirmekten korkuyorum. Ama bu dolaşmalar benim için bir zorunluluk. Sürekli oturduğum için 5 dakikalık böyle bir gezinti bana büyük zevk veriyor. Hemoroidim var da, jimnastikle geçirmek istiyorum hep. Anlattıklarına göre devlet müşavirleri, eylemli devlet müşavirleri ve hatta gizli müşavirler büyük bir keyifle ip atlıyorlarmış dairelerinde. Yüzyılımızda bu bile nasıl bir bilim halini almış görüyor musunuz? Bu işler böyledir işte. Buradaki zorunluluklarımıza, bütün o sorgulara ve öteki formalitelere gelince, demin siz de böyle bir sorgu sözü etmiştiniz. Bilir misiniz azizim Rodion Romanovich? Bu sorgular, sorguya çekilenden çok, sorguya çekenin aklını karıştırır. Demin siz de son derece yerinde olarak ve zekice bu konuya işaret buyurmuştunuz. Raskolnikov bu konuda hiç de bir şey söylememişti. Evet, aklınız karışır. İnanın aklınız karmakarışık olur. Trompet sesi gibi sanki hep aynı şey, hep aynı şey. Bakalım, şimdi reform yapıyoruz. Hiç değilse adlarımız değişecek. Bizim kullandığımız yöntemlere gelince sizin o çok zekice deyiminizi kullanıyorum. Doğrusu bu konuda size katılırım. Ama sorarım size, mucikler de içinde olmak üzere hangi sanık bilmez bu yöntemi? Yani söze yine sizin deyiminizle dolambaçlı yollardan girildiğini, sonra birden en amansız, en tehlikeli sorularla kendisinin serseme çevrileceğini hangi sanık bilmez? Yine sizin deyiminizi kullandım. Buradaki resmi odamdan söz edişimin gerçekten sizi şaşırtmak için mi olduğunu sandınız? Çok şakacısınız. Hiç öyle bir şey yapar mıyım? Laf lafı açıyor, düşünce düşünceyi kovalıyor, bir de aklıma geldi. Demin usulden söz etmiştiniz siz. Hani usulüne uygun sorgulamadan. Nedir ki usul dediğiniz? Pek çok durum için usul saçmalıktan başka bir şey değildir. İnsan bazen usul dışı dostça konuşur ve bu çok daha yararlı olur. Bu böyle diye usul bozulmaz, kaybolmaz, hiç merak etmeyin. Hem işin özüne bakacak olursak nedir ki şu usul dediğimiz şey? Bir sorgu yargıcının eli kolu usulle bağlanmamalıdır. Sorgu yargıcının yaptığı iş bir tür sanattır, özgür bir sanat ya da bunun gibi bir şey. Porfiri Petrovic bir an soluk almak için durdu. Öylesine aralıksız konuşuyordu ki bazen anlamsız bir takım şeyler, bazen gizemli birkaç cümle söylüyor, durmadan konuşuyordu. Odadaki dolaşmaları neredeyse koşturmaya dönüşmüştü. Tombul, yağlı bacakları hızla hareket ediyordu. Gözleri hep yerdeydi. Sağ kolunu arkasına atmış, sol koluyla aralıksız bir takım hareketler yapıyordu. Kolunun hareketleriyle sözleri arasında şaşırtıcı bir uyumsuzluk vardı. Raskolnikov birden odada dolaşırken, iki kez kapının orada duraklar gibi olduğunu ve içeriye kulak kabarttığını fark etti. Yoksa beklediği bir şey mi var? Siz gerçekten de haklısınız. Yeniden söze başlamıştı. Porfiri Petrovich neşeli, saf, temiz bakışlarla bakıyordu Raskolnikov'a. Raskolnikov bir an bu bakışlardan dehşetli irkildi ama hemen kendini toparladı. Evet, şu bizim hukuk usulleriyle alay etmekte çok haklısınız. Psikolojik derinlikleri büyük usullerimiz. Hepsi değil ama bazıları gerçekten çok gülünçtür. Dahası tam bir katılıkla izlendikleri zaman büsbütün yararsızdırlar. Evet, yine usulden söz edeceğim diyelim. Bana verilmiş bir iş var ve ben filan ya da falan adamın suçlu olduğunu biliyorum. Ya da daha doğrusu suçlu olduğundan kuşkulanıyorum. Siz hukuk öğrenimi yapıyorsunuz değil mi Rodion Romanovich? Yapıyordum. Öyleyse size ileride işinize yarayabilecek bir örnek vereyim. Sakın size ders vermek cesaretinde bulunduğumu düşünmeyin. Suçlar üzerine makaleler yayımlamış biri için böyle bir şeye cesaret edemem. Size gerçek bir olaydan örnek verme cesaretinde bulunacağım. Diyelim falanca ya da filanca kişi bana göre katildir. Elimde kanıtlar bile olsa bu adamı zamanından önce rahatsız etmenin bir anlamı var mı? Öte yandan bir başkasını hemen yakalatmak zorundayımdır. Ama falanca kişi bambaşka bir yaratılıştadır. Öyleyse ben de bırakırım. Elini kolunu sallaya sallaya dolaşsın kentte. Hayır, görüyorum ki tam anlamadınız beni. Öyleyse size biraz daha açayım konuyu. Eğer ben bu adamı zamanından önce yakalar ve içeri atarsam, bununla ona manevi bir destek sağlamış olurum. Bakın gülüyorsunuz. Oysa Raskolnikov gülmediği gibi dudaklarını sıkmış, alev alev yanan gözlerini Porfiri Petrovich'e dikmişti. Ama bir başkasına başka türlü yaklaşırım. Çünkü insanlar binbir türlüdür ve her biri için özel bir uygulama geliştirmek gerekir. Şimdi siz bana peki delilleriniz diyeceksiniz. Evet, varsayalım ki elimizde delil de var ama azizim delil denilen şey çoğunlukla çift ağızlı usturaya benzer. Bense yalnızca bir sorgu yargıcıyım. Yani zayıf bir insanım. Soruşturmanın sonucunu matematik bir kesinlikle görmek isterim. Bulacağım deliller 2 kere 2 = 4 gibi kesin olmalı. Apaçık ve tartışmasız şeyler olmalı. Diyelim ki onu zamanından önce yakalayıp içeri attım. Katili ne olduğuna kesinlikle inanıyor olmama karşın, böyle bir davranışla onun kendi kendini ele vermesini önlemiş olmaz mıyım? Neden mi? Çünkü yakalayıp içeri atmakla onu belirli bir durum içine sokmuş olurum. Yani ona manevi bir belirlilik sağlamış olurum. Böylece rahatlar ve benden uzaklaşarak kendi kabuğuna çekilir. Sonunda bir tutuklu olduğunu anlar. Anlattıklarına göre Sivastopol'da Alman çatışmalarından hemen sonra bazı akıllı kişiler düşmanın açıktan saldırıya geçeceğinden veya kentin çabucak düşeceğinden korkuyorlarmış. Oysa düşmanın usulüne uygun bir kuşatma yolunu seçtiğini ve ilk sıra kuşatma hendeklerini kazmaya başladığını görünce sevinmişler. Kentin usulünce bir kuşatmayla alınması demek, bu işin 1-2 ay daha uzaması demekmiş çünkü. Yine gülüyorsunuz, yine inanmıyorsunuz bana. Aslında siz de haklısınız, evet evet haklısınız. Bunlar özel bir takım olaylar, size katılıyorum. Ama burada Aziz Rodion Romanovich, canım kardeşim, bir noktayı gözden ırak tutmamak gerek. Bütün yazıldığı biçimde kendilerinden kaynaklandığı genel olaylar zaten yoktur. Çünkü her olay, hiç değilse her cinayet, işlenir işlenmez tümüyle özel bir olay haline alır. Hatta bazen kendinden öncekilere hiç benzemeyen çok özel olaylar haline alırlar. Bu arada çok komik olaylar da olur. Diyelim ben adamı tutuklamıyor ve serbest bırakıyorum. Kendisini hiç mi hiç rahatsız etmiyorum ama bir koşulla adamı gece gündüz her saat her dakika kendisini izlediğimi, her şeyi bildiğimi bilecek ya da bundan kuşkulanacak. Böylesine bir kuşku ve korku altında yaşamaya dayanamayacağına yemin ederim. Önünde sonunda kendiliğinden gelecek ve hatta bana 2 kere 2 = 4 gibi matematik kesinlikle deliller sağlayacak bir takım davranışlarda bulunacaktır. Eh, güzel olan da bu değil mi? Kara cahil bir mucihin de, çağdaş aydın, hatta kimi alanlarda başarılar kazanmış bir insanın da başına gelebilir bu. Çünkü bir tane kardeşim benim, insanların hangi alanlarda başarılı olduklarını bilmek çok önemli bir şeydir. Hele sinirler, siz sinirleri tümden unutmuşa benziyorsunuz. Bu sıralar sinirler pek zayıf, sinirler çok yıpranmış durumda. Hele öfke, nasıl öfkelidir suçlular biliyor musunuz? Bazen bütün bu işlerin kaynağı bunlardır. Benim adamım elini kolunu sallaya sallaya kentte dolaşıyorsa ben bundan ne diye rahatsız olayım? Varsın dolaşsın. Ben nasıl olsa onun benim bir kurbancığım olduğunu, benden bir yere kaçamayacağını biliyorum ya. Nereye kaçabilir ki zaten? Yurt dışına mı? Bir Polonyalı kaçabilir ama o asla. Kaldı ki kendisini her zaman izliyorum, her an izliyorum. Her türlü önlemi almış durumdayım. Rusya'nın içerilerine mi kaçar diyorsunuz? Ama orada da mujiklerimiz var, şu gerçek Ruslar. Hem günümüz aydını Rusya işlerindeki mujikler gibi yabancılar arasında yaşamaktansa hapiste yatmayı yeğe tutar. Neyse, bunların hepsi saçma ve konumuz dışında kalan şeyler. Hem kaçmak ne demek? Biçimsel bir şey değil midir kaçmak? Önemli olan onun yalnızca gidecek yeri olmadığı için kaçmayışı değil, psikolojik bakımdan kaçamayacağıdır. Ne güzel dile getirdim ama öyle değil mi? Kaçacak yeri olsa bile doğa yasası gereği benden kaçamaz o. Yanan mumların çevresindeki pervaneleri görmüşsünüzdür. İşte o da tıpkı pervaneler gibi çevremde dönüp duracak. Sonunda bir gün özgürlük kendisi için tatlı bir şey olmaktan çıkacak, şaşıracak, sersemleyecek, ağa düşmüş balık gibi ölümcül korkular duyacaktır. Üstüne üstlük matematik kesinlikteki şu iki kere ikilik delilleri de kendisi hazırlayacaktır bana. Yeter ki ona uzunca bir süre vermiş olayım. Dairelerini daralta daralta çevremde dönüp duracak, sonunda hop ağzıma düşecek. Tabii ben de kendisini yutuvereceğim. Ah, bu öyle hoş bir şeydir ki. İnanmıyor musunuz? Raskolnikov karşılık vermedi. Yüzü bembeyazdı. Aynı gergin bakışlarla Porfiri'ye bakıyordu. Ders doğrusu harikaydı diye düşündü soğuk soğuk ürpererek. Bu artık dünkü gibi fareyle oynayan kedi de değil. Bana saçma sapan bir güç gösterisinde bulunduğunu da sanmıyorum. Böyle bir şey yapmayacak kadar zeki bir adam çünkü. Başka bir amacı var ama ne? Yok kardeş, bütün bunlar saçma. Kurnazlık ediyor, beni korkutmak istiyor. Elinde bir tek delil yok. Dün gördüğüm adam da yok. Yalnızca beni şaşırtmak istiyorsun. Beni sinirlendirmek ve bundan yararlanmak için yalan üstüne yalan kıvırıyorsun. Sökmez bunlar, sökmez. Evet, belki bir hazırlığın var ama yalan söylüyorsun. Sökmez bana bunlar. Hem hazırlığının ne olduğunu da göreceğiz. Korkunç ve belirsiz bir felakete hazırlanarak bütün gücüyle kendini toparladı. Bazen birden üzerine atılıp Porfiri'yi boğmak isteği duyuyordu. Buraya gelirken de böylesi duygulara kapılabileceğini düşünmüş ve korkmuştu. Dudaklarının kuruduğunu, yüreğinin hızla çarptığını duydu. Ama susmak ve zamanı gelmeden konuşmamak kararındaydı. İçinde bulunduğu durum karşısında izlenecek en iyi yolun bu olduğunu anlıyordu. Çünkü böylece kendisi ağzından bir şey kaçırmadığı gibi susmasıyla düşmanını sinirlendirecek, böylece de belki onun ağzından bir şeyler kaçırmasını sağlayacaktı. Hiç değilse o böyle olacağını umuyordu. Gittikçe neşesi artan, sevincinden kesik kesik kahkahalar atan Porfiri, odanın içinde yeniden hırlamaya başlayarak ''Hayır'' dedi. ''Görüyorum ki bana inanmıyor. Şaka yaptığımı sanıyorsun. Aslında haklısınız. Tanrı öyle bir yüz, öyle bir vücut vermiş ki bana, başkalarında yalnızca gülünç düşünceler uyandırıyorum. Bufon gibi bir şeyim sizin anlayacağınız. Benim gibi yaşlı bir adamın kusuruna bakmayın azizim Rodion Romanoviç. Ama size bir kez daha tekrarlıyorum, daha gençsiniz. Daha ilk gençliğinizi yaşıyorsunuz. Bu bakımdan da bütün gençler gibi insan aklına her şeyden çok değer veriyorsunuz. Zekanın kıvrak inceliği, aklın soyut yaşamdan uzak verileri gözlerinizi kamaştırıyor. Askerlik konularından söz etmek ne derece yetkim içindedir bilmem ama bu durum tıpkı tıpkısına eski Avusturya ordusuna benziyor. Kağıt üzerinde Napolyon'u yenmiş, tutsak etmişlerdi ama onlar çalışma odalarında bu ince, birbirinden zeki hesaplarla uğraşırlarken komutanları General Mack ordusuyla birlikte Napolyon'a teslim oluyordu. Görüyorum, görüyorum azizim Rodion Romanoviç, sivil bir adam olmama karşın bu oyuna savaş tarihinden örnekler vermeme gülüyorsunuz. Ne yaparsınız? Bu da benim zayıflığım işte, askerliği severim. Askeri bültenleri okumaya bayılırım. Mesleğimi çok ama çok yanlış seçmişim. Asker olmalıymışım ben. Evet, belki bir Napolyon olamazdım ama herhalde bir binbaşı olurdum. Neyse, şimdi de size aziz dostum şu özel olaya ilişkin bütün gerçeği ayrıntılarıyla açıklayayım. Realite ve doğa, muhterem efendim benim, çok önemli şeylerdir. O kadar ki bazen en ince hesapları bile alt üst ederler. Siz bu ihtiyarın sözlerini kulak ardı etmeyin. Rodion Romanoviç artık 35'inde bulunmasına rağmen Porfiri Petrovic bunları söylerken sanki gerçekten de yaşlanıvermişti. Sesi bile değişmiş, kamburu çıkmış, iki büklüm olmuştu. Çok ciddi konuşuyorum. Sonra ben açık yürekli bir insanım, ne dersiniz, sizce de öyle miyim? Sanırım açık yürekliyim. Baksanıza, hiç karşılık beklemeden size neler anlatıyorum. Neyse, devam edelim. Bence zeka olağanüstü bir şeydir. Doğanın süsü, hayatın avuntusudur. Bu arada hep olduğu gibi kendini hayallerine kaptırmış zavallı bir sorgu yargıcına şaşırtıcı hünerleriyle içinden çıkamayacağı bir takım hokkabazlıklar da yapılabilir. Çünkü önünde sonunda sorgu yargıcı da insandır. Ama işte bu noktada doğa sorgu yargıcına el uzatıverir. Bu arada dün sizin çok zekice ve kurnazca belirttiğiniz gibi önüne çıkan bütün engelleri aşmakta olan kendi zekasına vurgun gençlikse bunu aklına bile getirmez. Diyelim şu bizim özel olaydaki sanık incognito yalan söylemektedir. Hem de kusursuz, mükemmel bir yalan. Kendisini zafer kazanmış saymakta, zekasının meyvelerini toplamaya hazırlanmaktadır değil mi? Ne geser? En onulmayacak yerde, bu işin en skandal sayılacağı yerde pat diye düşer bayılır. Evet, hastalıktan, sık sık görüldüğü gibi odaların boğucu havasından olabilir bayılması ama olsun, bu kurt düşer karşı tarafın içine. Evet, benzersiz bir biçimde yalan söyleyebilmektedir. Ama doğasının kendisine neler edebileceğini hiç bilmemiştir. Bilememiştir. İşin can alıcı noktası buradadır işte. Bir başka kez, zekasının kıvraklığına kapılıp kendisinden kuşkulanan adamla alay etmeye kalkışır. Oynadığı rol gereğiymiş gibi, bile bile yapıyormuş gibi yüzü sapsarı kesilir. Ama bu kadarı biraz fazla doğal kaçar. Gerçeğe fazla uygundur yüzünün renginin gitmesi. Alın size mide bulandırıcı ikinci bir şey daha. Evet, gerçi birinci karşılaşmada onu aldatmıştır. Ama bütün gece düşünür durur. Acaba ufacık da olsa yanlış bir şey yaptım mı diye. Bu her adımda böyledir. Dahası da var. Kendiliğinden öne çıkar. Gerekli gereksiz her şeye burnunu sokmaya başlar. Susulması gereken yerlerde gevezelik eder. Kinayeli kinayeli konuşur. Gelir ve kendisinin neden tutuklanmadığını sorar. Bu en zeki insanların, psikologların, edebiyatçıların başına da gelebilen bir durumdur. İnsanın doğası insanın aynasıdır. Hem de ne ayna. Geç karşısına kendini hayran hayran seyret. Rodion Romanoviç, ama siz niçin böyle sapsarı kesildiniz? Yoksa odanın havası mı boğucu? Pencereyi açayım mı? Raskolnikov birden bir kahkaha atarak, rica ederim rahatsız olmayın der. Rica ederim. Porfiri onun tam karşısında duruyor bekliyordu. Birden o da bir kahkaha attı. Raskolnikov kanepeden kalktı, tümüyle sinirden olan kahkahasını birden kesti ve ayakta güçlükle duruyor olmasına karşın yüksek sesle ve tane tane Porfiri Petrovich dedi. Koca karıyla kız kardeşi Lizaveta'nın ölümlerinden açıkça beni suçladığınızı görüyorum. Kendi payıma bütün bunlardan artık fazlasıyla bıktığımı açıklıyorum size. Hakkımda yasal bir kovuşturma yapma yetkisine sahipseniz yapın. Tutuklama hakkına sahipseniz tutuklayın. Ama gözümün içine baka baka alay etmenize, bana acı çektirmenize izin veremem. Birden dudakları titredi. Gözleri delice bir ışıkla tutuştu. O ana kadar tuttuğu sesi çınlamaya başladı. Olanca gücüyle masaya bir yumruk indirerek, İzin veremem diye bağırdı. Anlıyor musunuz Porfiri Petrovich, izin veremem. Porfiri Petrovich büyük bir korku içinde aman tanrım yine ne oluyor diye bağırdı. Rodion Romanoviç anam babam neyiniz var neyiniz var kardeşim? İzin veremem diye bağırdı Raskolnikov bir kez daha. Porfiri Petrovich yüzünü Raskolnikov'un yüzüne yaklaştırarak korku içinde daha yavaş iki gözüm dedi. Şimdi duyup gelecekler. O zaman onlara ne deriz düşünsenize. Raskolnikov bir makine gibi izin veremem izin veremem. İzin veremem diye tekrarladı. Ama bu kez onun da sesi fısıltı halinde çıkmıştı. Porfiri çabucak koşup pencereyi açtı. Hele biraz temiz hava alın. Sonra bir yudum da su içmeniz gerek. Yine bir nöbet geçiriyorsunuz. Tam su söylemek için kapıya atılmıştı ki köşede su dolu bir sürahi gördü. Sürahiyi kapıp Raskolnikov'un yanına koştu. İçin iki gözüm diye fısıldadı. Belki iyi gelir. Porfiri'nin korkusu ve ilgisi o kadar doğaldı ki Raskolnikov sustu ve dik dik ona bakmaya başladı. Suyu da içmemişti. Rodion Romanoviç iki gözüm böyle devam ederseniz inanın bana aklınızı oynatırsınız. İçsenize, bir yudumcuk içtiyse. Bardağı zorla Raskolnikov'un eline tutuşturmaya çalıştı. Raskolnikov bir makine davranışıyla bardağı aldı, dudaklarına götürdü ama birden kendine geldi. Bardağı tiksintiyle masanın üzerine bıraktı. Porfiri Petrovich dostça bir üzüntüyle ama hala şaşkın bir nöbetçik geçirdiniz dedi. Konuşması yine tavuk gıdaklaması gibiydi. Eski hastalığınız depreşecek böyle giderseniz aman tanrım. Kendinizi hiç ama hiç korumuyorsunuz. Dün de Dimitri Prokofiç gelmişti bana. Evet kabul ediyorum çok kötü alaycı bir huyum var. Ama herkes de bundan ne sonuçlar çıkarıyor aman tanrım. Dün sizden sonra geldi oturup yemek yedik anlattı anlattı. Ben yalnızca ellerimi açtım. Düşündüm ki, ah tanrım, yoksa siz mi göndermiştiniz onu? Otursanıza iki gözüm, oturun Tanrı aşkına. Hayır, ben göndermedim, dedi Raskolnikov sert bir sesle. Ama size geldiğini ve niçin geldiğini biliyorum. Biliyor muydunuz? Biliyordum. Ama ne olmuş biliyorsam? Ne mi olmuş Rodion Romanovich iki gözüm? Ben sizin yalnızca bir takım kahramanlıklarınız değil, sizinle ilgili her şeyi biliyorum. Akşam vakti ortalık karardıktan sonra nasıl bir daire kiralamaya gittiğinizi, kapının çıngırağını nasıl çaldığınızı, yerdeki kanları sorarak kapıcıyla oradaki işçileri nasıl şaşırttığınızı, o sırada içinde bulunduğunuz ruh halini de çok iyi anlıyorum ama yemin ederim böyle giderseniz aklınızı kaçıracaksınız. Önce talihinizden, sonra karakoldakilerden gördüğünüz aşağılamalar içinizde soylu bir öfke dalgasının kabarıp taşmasına yol açtı. Bu nedenle herkese bildiği her şeyi hemen söyletebilmek için oraya buraya koşturup duruyorsunuz. Çünkü bütün bu aptalca şeylerden, bu kuşkulardan bakıp usandınız artık, öyle değil mi? Doğru kestirmiş miyim içinde bulunduğunuz ruh halini? Ama böyle yapmakla yalnız kendinizin değil, benim zavallı Razumihin'in de başını döndürüyorsunuz. Çünkü siz de bilirsiniz ki, böylesi işler için o çok iyi bir çocuktur. Siz hasta bir insansınız. O ise erdemli bir insan. Onun erdemliliği sizin bu hastalığınızın kolayca ona da bulaşmasına neden olabilir. Hele biraz yatışın iki gözüm. Size bunların hepsini anlatacağım. Otursanız iki gözüm. Tanrı aşkına oturun. Oturun ve dinlenin lütfen. Yüzünüzde renk diye bir şey kalmamış. Otursanıza. Raskolnikov oturdu. Bütün vücudunu bir ateş basmıştı. Korku içinde olan ve kendisine dostça bir yakınlık gösteren Porfiri Petrovic'i derin bir şaşkınlık ve gerilim içinde dinliyordu. Ona inanmak için tuhaf bir eğilim duymasına rağmen söylediği tek bir söze bile inanmıyordu. Porfiri'nin koca karının dairesiyle ilgili sözleri kendisini müthiş şaşırtmıştı. Nasıl bilebilir bu daire işini diye düşündü içinden. Üstelik bunu bildiğini bana da söylüyor. Adalet hizmetinde çalıştığım yıllar içinde buna benzer yine hastalıklı, psikolojik bir olaya daha tanık olmuştum, diye söze başladı Porfiri Petrovic. Çabuk çabuk konuşuyordu. Adamın birisi yine böyle kendisine cinayet iftirasında bulunmuştu. Hem de nasıl bir iftira? Koca bir hayali olay yaratmış, kanıtlar ileri sürmüş, nedenler sıralamış, böylece de herkesin aklını karıştırmıştı. İyi ama neden? Bütünüyle kasıtsız olarak bir cinayete bir parça o da neden olmuştu. Ama yalnızca bir parça. Ve bir cinayeti neden olduğunu öğrenir öğrenmez de kendisini büyük bir üzüntüye kaptırdı. Hayaller görmeye başladı ve oynattı. Kendini katilin kendisi olduğuna inandırdı. Şükür ki Yargıtay kararı bozdu, adamcağız beraat etti ve gözetim altına alındı. Aferin şu Yargıtay'a doğrusu. Aha, hiç olur mu iki gözüm? İnsan böyle gece vakitleri gidip kapı çıngırakları çalar, kapıcılara bir takım kanları ne yaptıklarını sorarsa sinirleri ne hale gelir? Sayıklamaz da ne yapar böyle bir insan? Bu psikolojiyi ben meslek hayatımın bana kazandırdığı deneylerle öğrendim. Bazen kendini pencereden ya da çan kulesinden atmaya kalkanlara rastlanır. Böylesine baştan çıkarıcı bir duygu içine girerler bazen. Sizin şu kapının çıngırağını çalmanız da bunun gibi bir şey. Hastalık Rodion Romanovich, hastalık. Hastalığınızı biraz fazla küçümsemeye başladınız. İyi bir doktora görünmenize salık veririm size. Şu sizin şişko da kim oluyor? Sayıklama var sizde. Bütün bunları da sayıklama halindeyken yapıyorsunuz. Bir anda Raskolnikov'un çevresindeki her şey dönmeye başladı. Şu anda da yalan söylüyor olabilir mi diye geçirdi kafasından. Hayır, olamaz, olamaz. Ama daha önce böyle bir düşünceye kapılmasının kendisini nasıl bir deliye döndüreceğini hissettiği için hemen kovdu bu düşünceyi kafasından. Porfiri Petrovic'in kendisine nasıl bir tuzak kurduğunu anlayabilmek için bütün zekasını toplamaya çalışarak ''Hayır!'' diye bağırdı. ''Sayıklama halinde değildim ben o zaman. Tümüyle aklım başımdaydı. Duyuyor musunuz? Aklım başımdaydı diyorum. Duyuyor ve anlıyorum. Siz dün de sayıklamadığınızı söylemiş, hatta bu konuda ayak diremiştiniz. Söyleyebileceğiniz her şeyi anlıyorum. Dinleyin beni Rodion Romanovich. Benim erdemli dostum. Şu duruma bir göz atalım.'' Siz gerçekten suçlu olsaydınız ya da şu lanet olası işe şu ya da bu biçimde karışmış bulunsaydınız, rica ederim bütün o yaptığınızda diretir miydiniz? Evet, büyük bir inatla bu konuda böylesine diretir miydiniz? Söyleyin, rica ederim, hiç böyle şey olur mu? Bana kalırsa tam tersine bir davranış içinde olmanız gerekirdi. Eğer kendinizden bir parça kuşkulanıyor olsaydınız, bütün o yaptıklarınızı aklınız başınızda olarak değil, sayıklama halinde yaptığınızda diretmeniz gerekirdi, öyle değil mi? Sinsice, şeytani bir şeyler vardı bu soruda. Raskolnikov, üzerine doğru iyice eğilen Porfiri'den uzaklaşmak için kanepenin arkalığına doğru geriledi. Konuşmuyor, anlamayan gözlerle dimdik Porfiri'ye bakıyordu. ''Ya da alalım şu Razumihin olayını. Kendiliğinden mi geldi dün Razumihin bana? Yoksa sizin kışkırtmanızla mı? Burada sizin yapacağınız şey, Razumihin'in bana kendiliğinden geldiğini söylemek. Onu sizin kışkırttığınızı gizlemektir, değil mi? Ama siz bunu gizlemiyorsunuz. Bana gelmesi için Razumihin'i kışkırttığınızda ayak diriyorsunuz. Oysa Raskolnikov hiç de ayak dirememişti bu konuda. Sırtı soğuk soğuk ürperdi. Söylediklerinizin hepsi yalan, dedi cılız bir sesle. Dudakları hastalıklı bir gülümsemeyle kıvrılmıştı. Bana yine bütün oyunlarımı bildiğinizi, vereceğim cevapları önceden bildiğinizi göstermek istiyorsunuz. Söylediği sözlerin söylenmesi gerekli sözler olup olmadığından kuşkuluydu. Sözlerini bütünüyle kontrol edemediğini hissediyordu. Korkutmak istiyorsunuz beni ya da düpedüz alay ediyorsunuz benimle. Bunları söylerken Porfiri'nin yüzüne dimdik bakmaya devam ediyordu. Birden gözleri sınırsız bir öfkenin kıvılcımlarıyla tutuştu. Yalan söylüyorsunuz diye bağırdı. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki bir suçlunun yapacağı en iyi hile gizlenmeseler de olabilecek şeyleri olanaklar ölçüsünde gizlememeye çalışmaktır. Size inanmıyorum. Nasıl da dönüp duruyorsunuz düşüncelerinizden diye kıkırdadı Porfiri. Yemin ederim sizinle başa çıkılmaz. Bir monomani yer etmiş kafanıza. Şimdi siz bana inanmıyorsunuz değil mi? Ama ben diyorum ki hiç değilse dörtte birine inanıyorsunuz söylediklerimin ve size öyle bir şey göstereceğim ki ne diyorsam hepsine inanacaksınız. Çünkü sizi gerçekten seviyor ve iyiliğinizi istiyorum. Raskolnikov'un dudakları titredi. Porfiri Petrovich Raskolnikov'un kolunu dirseğinin biraz üstünden hafifçe ve dostça bir tavırla tutarak "Evet, iyiliğinizi istiyorum." dedi. "Ve size kesinlikle şunu söylemeliyim ki hastalığınıza dikkat etmelisiniz. Kaldı ki şimdi artık aileniz de burada, onları düşünmeniz, kendilerine sevecen davranmanız gerek. Oysa siz onları korkutup duruyorsunuz. Size ne bundan? Hem siz bunu nereden biliyorsunuz? Ve neden ilgileniyorsunuz bu işte? Belki de beni izliyorsunuz ve bu sözlerinizle de bana bunu anlatmak istiyorsunuz. İki gözüm, bunların hepsini sizden öğrendim. Bana da başkalarına da heyecanlarınız sırasında pek çok şey söylediğinizi unutuyorsunuz. Razumihin'den, Dmitri Prokofiç'ten de dün epey ilginç ayrıntılar öğrendim. Hayır, sözümü kestiniz. Size şunu söylemek isterim ki çok zeki olmanıza karşın kuruntularınız yüzünden bütün sağ görünüzü kaybettiniz. Örneğin yine şu kapının zilini çalışınıza dönelim. Böyle değerli bir şeyi, böyle bir gerçeği hem de ne gerçek. Üstelik de soru yargıcı olmama rağmen size kendi ağzımla söyledim. Siz bundan hiçbir şey anlamıyor musunuz? Sizden bir parçacık olsun kuşkulanıyor olsaydım böyle mi davranırdım? Tam tersine kuşkularınızı dağıtmam, bu gerçeği bildiğimi sizden gizlemem gerekmez miydi? Böylece sizi tam tersi yöne sürükleyip, evet söyleyin bakalım, gecenin 10'unda hatta neredeyse 11'inde cinayetin işlendiği evde ne işiniz vardı? Kapının çıngırağını ne diye çalıp durdunuz? Kanı ne yaptıklarını için sordunuz? Kapıcıları neden şaşırttınız ve neden karakola götürmeye kalkıştınız gibi sorularla sizin deyiminizle söyleyeyim, sizi sersime çevirirdim. Sizden bir damlacık kuşkulanıyor olsaydım işte böyle davranmam gerekirdi. Usulüne uygun bir biçimde sizi sorguya çekmem, evinizde arama yapmam, hatta sizi tutuklamam gerekirdi. Demek oluyor ki sizden kuşkulanmıyorum. Yoksa başka türlü davranırdım. Oysa siz, tekrarlıyorum, sağ görünüzü yitirdiğiniz için hiçbir şeyi görmüyorsunuz. Raskolnikov'un bütün vücudu titredi. Öyle ki Porfiri Petrovich bile açıkça fark etti bunu. Bütün söyledikleriniz yalan, diye bağırdı. Amacınızın ne olduğunu biliyorum. Ama söylediklerinizin hepsi yalan. Az önce bütün bunları bambaşka bir anlamda söylüyordunuz. Yanılıyor olmam olanaksız. Siz yalan söylüyorsunuz. Ben mi yalan söylüyorum, dedi Porfiri sinirlenmiş gibiydi. Ama eski neşesini ve alaycılığını koruyordu. Raskolnikov'un kendisiyle ilgili düşüncelerine de hiç aldırış etmiyor gibiydi. Ben mi yalan söylüyorum? Bir sorgu yargıcı olmama rağmen az önce size neler söyledim? Kendinizi savunabileceğiniz yanları, bütün psikolojik gerçekleri size çıtlatan ben değil miydim? Sözüm ona hastalık, sayıklama, hakarete uğramıştım, melankoli, polisler ve benzeri. Bütün bunları söyleyen ben değil miyim? Gerçi bütün bunlar, yeri gelmişken söyleyivereyim, bütün bu psikolojik savunma yolları, bu bahaneler, hileler tümüyle temelsiz şeylerdir. Üstelik de iki yanlıdır bunlar. Sözüm ona hastalık, sayıklama, hayal, rüya, hatırlamıyorum. Peki ama iki gözüm, bu hastalıklarda, bu sayıklamalarda neden hep böyle bir takım hayaller, bilhassa böyle bir takım rüyalar görülüyor da başkası görülmüyor? Görülebilecek başka hayaller de vardır herhalde, öyle değil mi? Raskolnikov gururla ve aşağılayarak bakıyordu ona. Kısacası, diye bağırdı, Porfiri'yi hafifçe itip ayağa kalkarken, kısacası bilmek istediğim bir tek şey var. Beni kuşkularınızdan kesinlikle uzak tutuyor musunuz, tutmuyor musunuz? Evet mi, hayır mı, söyleyin. Porfiri Petrovic, hemen şimdi, çabucak ve açıkça söyleyin bunu. Sizinle başa çıkılmaz azizim. Doğrusu çok zor bir adamsınız, dedi Porfiri. Heyecandan uzak, neşeli, kurnazdı. Daha sizi hiç kimse rahatsız etmeye başlamamışken bunca çok şeyi öğrenip de ne yapacaksınız? Tıpkı bir çocuk gibisiniz. Şu ateşi avucuma koyun diye tutturmuşsunuz. Niçin bu kadar tedirginsiniz? Neden kendinizi bize hatırlatıp duruyorsunuz? Neden ha? Raskolnikov çileden çıkmışçasına bir kez daha söylüyorum size, diye bağırdı. Artık dayanamam buna. Porfiri onun sözünü keserek neye dayanamazsınız, diye sordu. Belirsizliğe mi? Benimle alay etmeyin, istemiyorum, size istemiyorum diyorum. Dayanamıyorum ve istemiyorum, duyuyor musunuz? Duyuyor musunuz? Raskolnikov masaya yeniden bir yumruk indirdi. Yavaş olun biraz, yavaş, diye fısıldadı Porfiri. Herkes duyacak. Sizi ciddi olarak uyarıyorum, kendinizi koruyun, şaka etmiyorum. Bu kez Porfiri'nin yüzünde deminki gibi iyi yürekli bir adamın korkmuş hali yoktu. Hatta tam tersine bütün o gizemli, iki anlamlı konuşmaları bir yana bırakmış, sert, düpedüz emreden biri olup çıkmıştı. Ama bu durum yalnızca bir an sürdü. Raskolnikov şaşkına dönmüş, müthiş bir öfkeye kapılmıştı. Ama şaşılacak şey, dehşetli öfke içinde bulunmasına rağmen Porfiri'nin yavaş konuşma buyruğuna ikinci kez boyun eğmişti. Porfiri'nin buyruğuna karşı çıkamayacağını büyük bir acı ve tiksintiyle anlıyordu Raskolnikov. Ancak bu durum onu iyice çileden çıkarmıştı. Biraz önce olduğu gibi fısıltıyla bana eziyet etmenize izin vermeyeceğim, dedi. Beni tutuklayın, üzerime arayın. Tabii hepsini usulünce yapmak koşuluyla. Ama benimle oynamayın. Böyle bir şeye kalkışmayın. Porfiri dudaklarında az önceki sinsi gülümseme büyük bir zevkle seyrediyordu onu. Usulden yana hiç kaygılanmayın, dedi. Sizi buraya çağırmam tümüyle özel ve dostça ilişkiler çerçevesindedir. Sizin dostluğunuzu isteyen kim? Tüküreyim sizin dostluğunuzu, anlıyor musunuz? İşte şapkamı alıyor ve gidiyorum. Madem beni tutuklamak niyetindesiniz, bakalım şimdi ne diyeceksiniz? Şapkasını alıp kapıya doğru yürüdü. Raskolnikov az önce olduğu gibi dirseğinin biraz üstünden tutarak kapının orada durduran Porfiri'yi, ''Acaba küçük sürprizimi görmek istemez miydiniz?'' diye kikirdedi. Görünüşünden gitgide neşelendiği ve şakacı bir hal aldığı anlaşılıyordu. Raskolnikov'u iyice çileden çıkarmıştı onun bu durumu. Birden durup korkuyla Porfiri'ye bakarak ''Ne sürprizi?'' diye sordu. ''Sürpriz de nereden çıktı?'' Porfiri dipteki bölmede bulunan kapıyı göstererek, ''İşte şurada şu kapının arkasında oturuyor küçük sürprizim.'' Hatta kaçmasın diye kendisini kilitledim. Ne demek bu? Nerede? Neymiş? Raskolnikov kapıya gitti, açmak istedi ama kapı kilitliydi. Kilitlidir, işte anahtarı. Gerçekten de Porfiri cebinden bir anahtar çıkarıp gösterdi. Kendisini daha fazla tutamayan Raskolnikov, yalan söylüyorsun, yalan söylüyorsun soytar herif, diye uludu ve geri geri kapıya doğru çekilen ama hiç de korkmuşa benzemeyen Porfiri'nin üzerine atıldı. Her şeyi anlıyorum. Kendimi ele vermem için yalan söyleyip beni kızdırıyorsun. Rodion Romanovich iki gözüm, bir insan kendini bundan daha çok ele veremez ki. Baksanıza, öfkeden neredeyse kendinizden geçtiniz. Bağırmayın, yoksa adam çağırırım. Yalan söylüyorsun. Bir şey olacağı yok, çağır adamlarını. Hasta olduğumu biliyordun. Kendimi ele vermem için beni sinirlendirmek, öfkeden çılgına döndürmek istedin. Amacın buydu. Ama hayır, sen hele elindeki delilleri göster bakalım. Her şeyi anlıyorum. Elinde delil yok değil mi? Zamyatov'un adi tahminlerinden, beş para etmez kuşkularından başka bir şey yok elinde. Huyumu biliyordun. Beni çileden çıkarmak, sonra da papazlarla, bir takım kurullarla beni serseme çevirmek istiyordun. Onları bekliyorsun değil mi? Ne bekliyorsun? Hani neredeler? Çağırsana. Porfiri bir taraftan kapıya kulak verirken, ne kurullarından söz ediyorsunuz siz iki gözüm, dedi. Adamın düşündüğü şeye bak. Hem sizin deyiminizle söyleyeyim, usulüne uygun davranış bu mudur? Sizin bu işlerden hiç mi hiç anladığınız yok iki gözüm? Gerçekten de bu sırada Porfiri'nin kulak kabarttığı kapının ötesinden bir takım gürültüler geliyordu. Geliyorlar, geliyorlar işte, diye bağırdı Raskolnikov. Adam gönderip çağırttın onları. Şimdi ne bekliyordun? Onlara güveniyordun. Çağır hepsini buraya. Kurullarını, tanıklarını, kim istiyorsan çağır. Hadi, ben hazırım, ben hazırım. Ama tam bu sırada olayların normal akışı açısından son derece beklenmedik ve tuhaf bir şey oldu. Ne Raskolnikov'un ne de Porfiri Petrovic'in tahmin edebileceği bir sonuçtu bu. 24. Bölümün Sonu.